Fakat Otranto'da bir köprü başı kurup fevkalade kuvvetli bir kale yaptırması, Şark'ı emniyete aldıktan sonra Garb'ı ikinci devre cihat programı içine sokmuş olmasını düşündürebilir. Wells, Avrupa'nın atlattığı bu tehlikeyi tüyleri ürpererek anlattıktan sonra, İtalya yarımadasının zaptını güden ve muhtemel olarak muvaffakiyetle neticelenecek bulunan bir sefer teşebbüsü ancak II. Mehmet'in ölümüyle bertaraf edilmiştir, diyerek sevincini ishar eder. Schlumberger ise bu hadise az kaldı tarihin mecrasını büsbütün değiştirecekti demekten kendini alamaz. Belki de gerçekten Fatih Sultan Mehmet, maddi ve manevi bir iflasa sürüklenmiş olan Şarki Roma'yı yıktıktan sonra bu defada Papa Prens, Prens Kral ihtilafları içinde bocalayan garbı, tevhide dayanan müşterek bir medeniyet ve kültürle yeni bir dünya görüşüne götürmek istiyordu. Otranto baskını belki de gelişmek gününü bekleyen ipuçları mahiyetindeydi. Eğer büyük dahi son seferinin ilk adımında hayata veda etmemiş olsaydı, Şark ve Garp anlayışına müşterek bir alışveriş meydanı açmak ve iki ayrı medeniyeti bir senteze götürmek zaferine de erişecekti. Böylece de akliyecilik temeline oturmuş Rönesans'a muvazi olarak gelişecek bir fikir hareketi, maddeci Garp felsefesinin kütlelerin bağrında açacağı rasyonalizm boşluklarını, mana ve imana dayanan Şark'ın birlikçi iman görüşüyle bir muvazeneye götürecekti. Ne ki arkadan gelenler onun açmakta olduğu bu aydınlık ve müjdeli yolu tıkamakta gecikmediler. Üstelik telaşla gözlerini ovuşturan garp alemi tevhidin ayak seslerini duyarak uyanıp hızla yol almaya başladı. Eğer Fatih Sultan Mehmet'in Şark tefekkürünü açmak istediği çığır devam ettirilseydi, Rönesans'ın maddeci felsefesi ile iman ve maneviyat yoksulluğuna düşecek olan dünyaya bir karşı nizam gelmiş olacaktı. Fakat taassupla gözleri kararmış olan Avrupa, ne yazık ki bu ileri fikrin değerini ne o zaman anladı ne de sonradan takdir edebildi. Zira Hristiyan garp, Müslüman şarttan gelecek her teklifi peşin olarak reddetmeyi bir iman borcu bilmekteydi. Ne çare ki hala bu budur. Evvelce de söylediğimiz gibi garba göre Fatih'in büyük suçu Şark Hristiyanlığının son merkezi olan Bizans'ı yıkış olmasaydı, şu halde açmak istediği çığır tereddütsüz reddedilmeye değerdi. Tarihi Ebul Faruk'ta dendiği gibi, eğer Osmanzadeler Müslüman olmayıp Hristiyan olmuş olsalardı iş kolaydı. Ahlak fesadına gark olmuş, iktidar ve itibarını kaybetmiş bir hükümdarlık hanedanı, yerini faal ve yüksek hasletler sahibi, kuvvetli bir soya bırakmakla iş bitmiş olacak, bu surette de keyfiyet basit bir hanedan değişmesinden ibaret kalacaktı. Padişahın İstanbul fethinden kastı, kendisini Bizans Kayseri ilan etmek değil, tarih mezarına gömdüğü imparatorluğun topraklarına yeni bir dünya nizamı getirmekti. Fakat ne yazık ki bir türlü soğumak bilmeyen bir taassup ve kin, 5 asırdan beri Avrupa'nın gözünden bu ileri fikrin değerini hala gizlemekte bulunuyor. Bugün de vaziyet başka türlü değildir. Renkue'nin isabetle işaret ettiği gibi, garbın gurur, benlik ve ananevi taassubundan fedakarlık yapıp şarkı anlamaya çalışması, ikbal ve istikbali adına bir borç olsa gerektir. Fakat itiraf edelim ki, şarkı da, şarkın müstesna bir evladı olan Fatih Sultan Mehmed'i de, daha evvel bizim anlamamız lazımdır. Zira Fatih'i anlamak demek, onu kütleye, kütleyi de ona bağlayan prensiplerinin şuuruna varmak, böylece de istikbali aydınlatacak meşaleyi uyandırmak demektir. Kılıcı kadar kaleme de kuvvet veren Büyük Hakan, hudutları emniyete alınmış olan bir ülke içinde aşk derecesine varmış bir ihtirasla ilim ve irfan ordusunun da serdarı olmuştur. bir cemiyet için en yaman düşman cehalet olduğuna göre o kütleyi bu afetten kurtarmak istiyordu. Bugün de vazife aynıdır. O günün üstünden 500 sene geçtikten sonra da ortada mücadele bekleyen koyu bir gaflet ve kıyasıya bir cehalet mevcut bulunuyor. Öyle ki dilinden, dininden, tarihinden, ananevi iftiharlarından koparılmış ve her türlü zararlı cereyanlara meyletmeleri kolaylanmış büyük kütle ve masum bir gençlik, Fatih tutumlu bir merkezin himmetine her zamandan daha muhtaç bulunmaktadır. Bugün Türk milletinin en büyük ızdırabı, anlı şanlı geçmişi ile arasının kesilmiş olması, bu yüzden de kendisini kurtaracak milli heyecan ve şuurun himaye ve emniyetinden mahrum kalmış bulunmasıdır. Şu halde 500 bu kadar sene evvel milletini şuurlu ve arınmış bir irfan ve iman bayrağının altına toplama cihadının muzaffer serdarı Fatih Sultan Mehmet gibi şimdi de Türk milletini kendi kültür ve medeniyet hazinelerinin bereketleriyle temasa geçirmek, büyük bir gafletle çürüye çıkardığımız öz cevherlerimizi fikri, içtimai ve vicdani hayatımıza yeniden getirmek gerektir. Uzun yıllardır adeta öç alırcasına kayıtsız kaldığımız ya da tahrip eylediğimiz dilimizi, dinimizi, tarih, sanat, görenek ve geleneklerimizi gelecek zamanların kurtarıcılığını muştalayan temel kuvvet olarak çocuklarımızın fikri ve ruhi yapılarına yerleştirmeliyiz. Ta ki kendi kendinden soğutulan ve soğutulduğu için de büyük ölçüde yabancı ideolojilerin hizmetine giren gençlik, milli vicdanını bulup mazisine dönebilsin. Bugün Türk gençliği meselesizdir. Onu bir dava sahibi kılmak ve başını kendi milli cevherinin üstüne eğmesini sağlayacak zemini hazırlamak boynumuzun borcudur. Madem ki derinlere kaçmış sular gibi bizden uzaklaşmış bir geçmişimiz vardır, İşte ona yeniden sahip olmak, uyuyakalmış bu kudret kaynağını dürtüp uyandırmak ve gençliğin ruhunda meşalelendirmek lazımdır. Tabiat kanunudur. Yapıcılık imkanlarını ellerinden aldıran kütleler yıkıcılığa meylederler. Biz de gençliğe bir iş, uğruna canını vereceği bir gaye, hayatından üstün bileceği bir heyecan bırakmadığımız için memleketi yıkmaya matuf, zararlı faaliyetlerinin günahını kendimizde aramamız icap etmektedir. Gençlik masumdur. Onu başıboş ve her türlü koruyucu idrak ve heyecandan mahrum bırakanlar biziz. Binaenaleyh suçlu ve mesul olan da gene biziz. Sözümüzü bağlarken Trabzon'un fethi yıl dönümünü irfan hayatımıza bir hareket ve bereket vesilesi kılan muhterem komite üyelerine bilhassa teşekkür borcumuzdur. Türk milletinin geçmişinde olduğu kadar istikbalinde de Fatih Sultan Mehmet'in uyanık ve hamleci ruhunun etrafında toplanmak ve onun yüksek voltajlı enerjisini milli bünyemizde tazelemek, belki de içinde bocalamakta olduğumuz çeşitli buhranların devası olacak en tesirli ve en kestirme çaredir. Hükümdar ve mutasavvuf Fatih. İkinci Murad'ın vefatından sonra hükümdar olarak Edirne'de gördüğümüz ikinci Sultan Mehmet henüz 20 yaşındadır. Uzunca bir durulma, tefekkür ve tefrih devresinden çıkarak artık iş başında askeri, siyasi ve fikri faaliyetleriyle oluş halindedir. 20 yıllık çetin, emekli, yorgunlukla hazırlanmış devri artık yakın bir istikbalin daha da zorlu, daha da mihnetli, meşakkatli bir kılıç ve kalem savaşına yerini terk etmiş bulunmaktadır. Büyük bir basiret, irade, şecaat, adalet, bilgi ve iman isteyen davaların kör düğümü artık hükümdarın karşısında dağ dağ, yığın yığındır. Ama 2. Murad'ın oğlu, babası gibi tasavvuf cevherini hamil, müstesna kabiliyetlerdendi ve insanda külli aklın zuhurunu maddesi ile manasının kıvam ve muvazenesinde gördüğü için de şimdiye kadar zihni ve ruhi faaliyetlerini at başı yürütmüştü. Genç hükümdarın büyük talihi karşısında bir rehber bulması olmuştur. Akşemseddin. Kim kimi bulmuş, kim kimin yoluna ve karşısına çıkmıştır? Bilinsin veya bilinmesin, mühim olan bu karşılaşmanın tarihçesi değil, sadece hadisenin kendisidir. İştiyaklar çifti olmak için yaratılmıştır. Ne kadar zorlansa ayrılık gerekmez. Mürşit genç müridini her şeyden evvel hürriyete kavuşturmakla işe başladı. Zira insanoğlunun aşkı ve imanı nispetinde istiklale kavuşacağı izafi hürriyetten mutlak hürriyete erişeceği bir hakikatti. Hakkın vücudunun her şeyin başlangıç ve neticesi olduğunu bilen bir mutasavvıf için hürriyet, ferdi ve insiyaki zaafları külli iradenin potasında eritip küllün malı yapmak ve fenadan sonra kavuşulan bir beka ile, yani iman ve aşk ahlakı ile yeniden dünyaya dönmekti ki işte cemiyetler ne kazanmışsa yokluktan sonra varlığa ermiş bu sistem ve karakter sahiplerinden kazanmıştır. Zira İslam'da tasavvuf sadece kuru bir nazariye değil, bir aksiyon, bir yaşama ve hayat tarzıydı. Halbuki Faraz-ı Hint tasavvufu İslam'dan ayrı bir doktrin kabul ediyordu. Bir kere Nirvana'ya erip dünyadan el etek çekeni, dünya artık kaybetmiş demekti. Zira fenadan sonra bir daha terk ettiği dünyaya ve insanların içine karılıp karışmış olamazdı. Hristiyan tasavvufu ise bir ahlak gayesine gidip dayanıyor ve böylece de dünya hayatına tam ve faal bir iştiraki olmuyordu. Ancak İslam tasavvufu idi ki hayatın bütünüyle alakalı bir dünya görüşünü, bir ahlak sistemini hayatın ta kendisi yapıyor. Allah sevgisi ile insanlık aşkını birbirine kenetleyerek aksiyon haline sokuyordu. Onun için hakla kulu birleştirmiş olan mutasavvıf, tarih boyunca bu vahdet anlayışı ve aşk ahlakı ile insanlara sonsuz bir sevgi dökmüş ve kendini onların hizmeti emrine tahsis etmişti. İşte büyük hükümdarı da prensibe bağlı ve hürriyet doktrininin müşahhas bir örneği olarak evvela kendini kendi tehlikesinden kurtarıp emniyete aldıktan sonra cemiyetin merkez yerine geçip oturmuş ve fi sebilillah mücahit olmuş görüyoruz. Fakat mücahit demek saldırıcı ve muharip demek olmadığına göre onun sistemli ve metotlu bir gaye etrafında toplanan cihatları, hudutları emniyete alınmış bir ülke içinde başlayan duygu ve fikir savaşıydı. Memleketin içinden dışına taşan bu cihat seli, kah fikir, kah şiir, kah hat, kah tesip, kah kubbe, kah eyvan olarak 30 yıl dünyanın her tarafını aksi sedalarla çınlattı durdu. Kütleler çok zaman küçük insanların elinde kalmak bedbahtlığına uğrar. Dünyanın düzeninin bozulup hasta, mecalsiz düştüğü devirler, işte bu kifayetsiz idarecilerin elinde karanlıklara gömülüp önlerini ardlarını göremedikleri zamanlardır. Dünya tarihine bir göz atarsak, beşeriyet ne bulmuşsa tasavvuf şuuruna doğru yol aldığı zamanlarda bulmuştur. Ne kaybettiyse de ondan baş çektiği ve maddecilik taassubu ile el ele verdiği zamanlarda kaybetmiştir. Burada Eflatun'un dünyanın düzelmesi için ya krallar filozof ya filozoflar kral olmalıdır dediğini hatırlamamak kabil değildir. Eğer Fatih fikirde ve fiilde tasavvuf şuuru ile çift olmasaydı yine de dünyanın sayılı cihangirleriyle boy ölçebilir. Fakat bu Fatih olamazdı. Bu Fatih ki tasavvuf motifi etrafında örgüleştirdiği zihni ve ruhi faaliyetlerindeki bezin ve ahenkle yeryüzüne örnek insan tipini ve örnek çağı getirdi. Eğer Fatih tasavvuf terbiyesiyle beşeri ihtiras ve icatlarına hükmetmeyi öğrenmemiş olsaydı, 30 yıl dünyayı titreten isminin yanı başına yüz kızartıcı nice sıfatlar eklenecekti. Dostları kadar düşmanlarının da akıllarını durduran terazili fikirleri, esrarlı feraseti, duygu iffeti, parlak adaleti yerine, celadeti kahır, müsamahası gazap, temkini cebir, sükunu hırs olmakla bir medeniyet ve insanlık sembolü olmaktan çıkarak bir müstevli, bir yıkıcı olacaktı. Fatih için tasavvuf neydi? Din duygusunun, ahlak ölçüsünün, sanat ihtizazının, zihnin tecessüs ettiği evveli illetin bir sentezi ve dünya planına yükselişi ve hayatın bütününe sirayet eden, bütününde yaşanır bir felsefe oluşuydu. 22.5.1969 Fatih ve Akşemseddin. Fatih, zihin hududunda toslayıp geri püskürenler zümresinden değildi. Dünya planında ruhi faaliyetin müdahalesini tanıyarak, ona yer ve yol veren, cihanı kendinde, kendini cihanda görenler kafilesindendi. İşte Akşemseddin ona bunu öğretti. Kendinde gizli olan kudretten kendini haberdar etti. Bu kudreti dürtüp harekete getirdi. Hakiki mürşit kimdir? Tasavvuf felsefesiyle uğraşan kimse değil, bizzat tasavvuf şuurunu amel haline getiren kimsedir. Onun içinde mutasavvuf yaşar. Tasavvuf felsefesini yapan ise mutasavvufun yaşadığı hayatın üstünde zihin yorar. Lut Spiruel denen rehber insan, yani mürşit, iki dünyanın da alaka ve menfaatlerinin dışında müridinin ruhi formasyonunu hazırlayan, hazırlarken de almadan veren bir gözcü, işaretçi, tasfiyecidir ki ruhu kendi aslına biat ettirerek halik-mahluk ikiliğini ortadan kaldırır. Akşemseddin büyük insandı. Fakat asıl büyük olan Fatih Sultan Mehmet'ti. Zira biri sadece göstericiydi. Öteki ise hem görücü, hem gösterici, hem de işleyiciydi. Yani biri sadece hamil olduğu fikri, prensipleri ilkah ediyor, diğeri hem fikre sahip bulunuyor, hem de onu fiil halinde geliştirip cihana arz ediyordu. İşte bu şuurladır ki, onda ferdi ve maşeri vicdan kaynaşarak, 30 yılı aşan saltanatı müddetince siyasi, askeri, idari, içtimai, fikri icraatındaki vahdet ve ahengi meydana getirmiştir. Devirlerle, bu devirlere hükmedenlere bir bakıma aşık maşuk diyebiliriz. Zira cemiyetlerin aşikar olmasa bile mutlaka bir gizli talebi vardır ki, idarecisini kendi beğenmiş, seçmiş, çekip başa getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun da gelişme, teşkilatlanma ve bahusus gayrı meş'urundaki gayesinin şuuruna yaklaşma devri, Fatih gibi bir prensip ve aksiyon temsilcisini talep etmek istihkakına ererek ona gönül bağlamış, aşık olmuş ve aşkına da karşılık görmüştür. Akşemseddin mana planında bir sembol, vazifesinin hudutlarını tayin etmiş bir elçiydi. Fakat dünya planında da değeri üstün insandı. 1389'da Şam'da doğmuş, küçük yaşta babasıyla beraber Anadolu'ya geçerek ciddi bir tahsil görmüş, tıbba da merak ederek az zamanda mesleğinde çok ileri gitmiş ve böylece de şöhreti etrafa yayılmıştı. Gip, Akşemseddin'den mühim bir şahsiyet, mübarek ve alim bir adamdı diye bahseder. Fakat akli ve şer'i bilgileri kıvama eren Akşemseddin, nihayet ruhani bir çekilişle Bayram Veli'nin kapısına düşmüştür. Büyük üstad, müridinde gördüğü kabiliyeti kısa zamanda işleyerek onu kemale getirip yeryüzüne hediye etmiştir. Kütlenin dertleri ve minnetleri içine bir deva ve şifa rüzgarı gibi esen büyük insanlar, vasıtalı vasıtasız binlerce, yüz binlerce karışık ve hasta ruha şifa getirirler. Fakat onların asıl vazifeleri bir veya birkaç insan üstünde toplanır. Nitekim Akşemseddin'in de yeryüzünde gönül koyduğu bir gayesi vardı. Fatih. Ne ki Akşemseddin içinde Fatih, bir şahıs değil, bir semboldü. Zira mürşit onun şahsında kütlenin temsili ifadesini bularak alem halkına bu kanaldan çıkış yapıp onun vasıtasıyla alışverişini kurmuştu. Fatih'in hazırlanmış ve işlenmiş maneviyatı, efendiliğin bir çıraklık devresi olduğunu takdir edecek çaptaydı. Onun içinde kütleye karşı yüklenmiş olduğu mesuliyetlerin ağırlığı altında ezip bunaldığı zamanlar, baş olduğunu unutmak suretiyle çıraklığın saffetine iltica etmiş, böylece de bendeliğin teslimiyet ve rıza kapısına sığınıp dinlenebilmiştir. Zira o, bende olmadıkça azat olunamayacağını bilen büyük insanlardandı. 23.5.1969. Fatih ve Akşemseddin İstanbul yolunda. 7. Osmanlı İmparatoru şu cihetten de talihli bir insandı ki, bir cihangir olmasına ve devrinin fikir ve siyaset aleminde yüksek mevkiini kabul ettirmiş eşsiz bir kıymet bulunmasına rağmen elini öpeceği bir üstadı karşısında nazlanıp sesini yükseltse de hizaya gel diye karşı koyabilen bir efendisi vardı. İskender, Sezar ve Napolyon da birer cihangir idiler. Fakat icraat, fütuhat ve şuur altı istidatlarına rağmen terkipsiz birer malzeme olmaktan kurtulamadılar. Onun için de kendi kendine karşı hesap vermeye mecbur tutulmuş ve manevi terbiyesinde nefis kontrolü şart kabul edilmiş Fatih'le bu noktada araları daima mesafeli kalmıştır. Bizans surları önünde ve 53 günlük çetin muhasaranın müşkülleri içinde padişahı destekleyen bu şiddetli ve kanlı muhasaranın mahşeri içinde hesaba endazeye gelmez müşküllerle pençeleşmekten vakit vakit bunalır olan hükümdarı yeis ve ümitsizlikten geri çeken, korkma alacaksın diyen ses Akşemseddin'in sesidir. Sanki Fatih bu harp dramının hem muharriri hem rejisörü hem aktörüdür. Eser her ne kadar kendinin ise de tatbikatta bunalıp duraklar olduğu anlarda aynı kitabı Levh-i Mahfuz'dan okuyan süflörün sesiyle kendine gelmektedir.